Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 29. ayrım. 17. bölüm. Size yardım etmeme olanak yok. Ne istediğimi ya da neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorsunuz. Ama yine de size kimliğimi gösteremeyeceğim, McCree. Çünkü birkaç gün önce rozetimi aldılar. Adamın gözlerine daha yakından baktı. Beni dava dışına atmanın bir yolunu buldular. Bu yüzden eminim ki bir şeyleri çözmeye başlamıştım. Ya da ortamın ısındığını fark ettiler. Baksana, sizi dışarı çıkarmanın da bir yolunu bulmuşlar ki o pislik kimi ki soruşturmanın başına geçirmişler. Bill homurdanmaya başladı. Aralarındaki gerginlik biraz azalmıştı. Kimi ki iki eliyle organını bile bulamaz. Evet, onu anlamıştım zaten. Ben iyi bir polisim, McCree. Ve bu sefer yapmakta oldukları yanlışsa, şu an başka iyi bir polisin davaya bakması. New York'ta bazı uzuvları kayıp 3 ceset var. Bir tanesi burada, diğeri Paris'te, ötekisi Londra'da. Hala suçluymuşuz gibi kaçıyoruz. Sana yardım edemem, Dallas. Sizi neyle tehdit ettiler? Benim bir ailem var. Bunu alçak sesle ve öfkeli bir biçimde söylemişti. Bir eşim ve 5 yaşında bir oğlum var. Bir tanesi de yolda. Onların kılına bile zarar gelmemeli. Asla, anlıyor musun? Evet. Başka bir şey de anlamıştım. Adamın korkusu kendisi için değildi. Onlara yardım edemeyeceği için öfkeliydi. Burada olduğumu kimse bilmiyor ve kimse de bilmeyecek. Burada kendi başımayım ve bunun bozulmasına izin veremem. Evin yanından geçerek pencereye yöneldi. Güzel beyaz perdeleri düzeltti. Çocuğun var mı? Hayır. Oğlum son birkaç gündür Karen'ın annesinde kalıyor. Çocuk doğdu doğacak. Çocuk inanılmaz bir şey. Çok güzel. Eve döndü. Masanın sonunda duran çerçeveyi işaret etti. Eve kendisini mecbur hissettiği için oraya doğru yürüdü. Çerçeveyi kaldırdı ve neşeli bir şekilde gülen yüzü inceledi. Büyük kahverengi gözler, tozlu sarı saçlar ve gamzeler. Genellikle çocukları birbirine benzetirdi. Şirin, masum ve anlaşılmaz. Ama ondan beklenen cevabın farkındaydı. Çok güzel bir bebek. İlk önce onu ortadan kaldıracaklarını söylediler. Daha çerçeveyi yerine koymamıştı ki Eve'in parmakları gerildi. Sizinle irtibat mı kurdular? Üstüme aptal birini saldılar. Beni tesadüfen buldu, biraz hırpaladı. Onu umursamıyorum bile. Hızla arkasına döndü. Ondan her kim sorumluysa cehenneme gitmesini istediğimi söyledim. Tam olarak böyle söyledim, Dallas. Sonra artık o insanlıktan çıkmış olan adam, aileme, küçük oğluma, eşime ve onun karnındaki bebeğe ne olacağını anlattı. Artık içinde insani duygular taşımıyordu. İşte beni böyle korkuttu. Ben de haliyle onları geri göndereceğimi, işimi yapacağımı ve bunlardan kurtulacağımı düşündüm. Daha sonra elektronik posta adresime Karen ve Will'in fotoğrafları geldi. Karen ve Will oyuncakçı dükkanından çıkarken, marketten dönerken, benim onları gönderdiğim annemin evinin bahçesinde oynarken ve başka bir fotoğraf. O adamlardan biri Will'i kucağına almış tutuyordu, dedi. Ses perdesi gittikçe düşüyor ama öfkeye kapılmış halde tehlikeli bir şekilde titriyordu. O pis elleriyle oğlumu tutmuştu. Bir sonraki mesajda, gelecek sefer oğlumun kalbini oyup çıkaracağını yazmıştı. Oğlum daha 5 yaşında. Oturdu, ellerini başının arkasına aldı. Bazen rütbe önceliğin olmaktan çıkıyor. Eve şimdi sevginin ne olduğunu ve onun insana getirebileceği korkuyu anlamıştı. Patronuna bunları anlattın mı? Hiç kimseye bir şey anlatmadım. Bu beni aylardır yiyip bitiriyor. Oturdu, sandalyeye yaslandı. Parmaklarını çok kısa kesilmiş saçları arasında gezdiriyordu. Geceleri özel güvenlik olarak çalışıyorum. O aptal atölyede günümün yarısını kuş kulübeleri yaparak geçiriyorum. Burada çıldırmak üzereyim. Eve onun yanına oturdu ve ona yaslandı. Onlara ulaşmama yardım edin. Bırakın da onları sizin ailenizi rahatsız edemeyecekleri bir yere göndereyim. O mesleğe bir daha geri dönemem. Ellerini indirdi. Bir daha asla o rozeti takamam. Ne kadarına cesaret edebileceklerine bir türlü emin olamıyorum. Bana anlattığınız hiçbir şey resmi ya da başka yollarla raporlara geçmeyecek. Bana şu adamdan bahsedin. Lütfen bana yol gösterin. Kahretsin. Gözlerini ovuşturdu. Haftalardır boyun eğmiş ve korkmuş bir şekilde hiçbir şey yapmadan yaşıyordu. 6-2'ye 2-10. Kafkasyalı. Oldukça kahverengi. Keskin hatlara sahip. Manşetlerde karşımıza çıkan tipte insanlar. Savaş eğitimi almış. Onun erkek kardeşiyle tanıştım ben, dedi Eve. Tehditler başladığında neler yapmaya başladınız? Bazı yapışkanları kara borsadan çıkardık. Ama bu bir yarar sağlamadı. Kurbana yönelttiğim hiçbir şey şahsi bir darbeye dönüşmedi. Bu süre içinde hiçbir ilerleme kaydedemedim. Ama dönüp dolaşıp bu olayın nasıl yapıldığını anlamaya çalıştım. Oldukça titiz bir iş, değil mi? Evet, titizce yapılmış, planlı bir iş. Cinayet sahnesinden birkaç blok ötede serbest çalışan bir klinik var. Kurban daha önce oraya birkaç defa gitmişti. Nöbetçi doktorlarla görüştüm. Onların peşinden koştum. Çabalarım boşa çıktı. Ama sanki bana bir kişiymiş gibi gelmedi, diye ekledi. Eve kafasını sallayınca biraz rahatladı. Araştırmaya başladım. Diğer tıp merkezlerine de gittim. Cerrahlarla iki kez görüştüm. Daha sonra Nordic kliniğine dadandım. Aradan biraz zaman geçtiğinde patron beni çağırdı ve Mankafa Veyla'nın tacizlerinden, tuzaklarından bahsettiğini, Tanrı'nın her şeyi gördüğünü ve tıp dünyasına biraz saygı göstermemiz gerektiğini söyledi. Ne kadar saçma. Waylon, benim arkamda da birden beliriverdi. Will, devlet için ne kadar utanç verici bir şey, diyerek söze başladı. Karen politikaya girdi. Onun Waylon'a başladığını sanma. Belki de ilk defa güldü ve yüzü kesinlikle daha genç göründü. Bu evde ondan nefret ediyorum. Neyse, ben orada bir şey olduğunu düşündüm. Tam orayı kontrol ediyordum ki başıma bir olay geldi. Adam beni sırt üstü yatırmış ve boğazıma da bıçak dayamıştı. Patronuma anlatacaktım. Raporuma yazdım ama bir sonraki vardiyamda yukarıya çağrıldım. Amirim bana soruşturmamın niteliği hakkında şikayetler geldiğini söyledi. Yüksek rütbeli memurlardan destek alamadım. Aksine bu insanlar beni attığım her adımı takip etmekle uyardılar. Yanlış bir şey yapmamamı söylediler. Gevşe biraz. Bu insanlar zaten beş para etmez kimselerdi. İyi insanlarla tartışma, zengin ve güçlü insanlar, dedi ve arkasını döndü. Beni başlarından def ettiler. İşte o anda ailemi uzağa göndermeye ve konuyu daha derinden araştırmaya karar verdim. Ta ki fotoğraflar elime ulaşana kadar. Daha sonra bıraktım. Aynı şeyle tekrar karşılaşsam yine aynı şeyi yapardım. Bu konuda sizinle tartışmayacağım. Will, sizin risk aldığınız şeylere ben sahip değilim. Siz bu konuyu benim ele aldığım şekilde ele almışsınız, elinizden geldiği kadar, en azından yapabildiğiniz kadar. Ben rozetimden vazgeçtim. Sesi çatallaşmıştı ve içini çekmeye başlamıştı. Onlar da seninkini aldılar. Eve, bu adamın bir şeye ihtiyacı olduğunu düşündü ve gülümsemeye çalıştı. Bizim de başka yollardan anamızı ağlattılar, değil mi? Evet, bizi asil bir şekilde becerdiler Dallas. Bana verebildiğiniz kadar çok bilgi vermenizi istiyorum. Belki de bu iyiliğinizi karşılıksız bırakmayız. Dosyalarınızdan herhangi birinin kopyası var mı sizde? Hayır, ama birçoğunu hatırlıyorum. Aylardır kafamdaki ayrıntıları düşünüp duruyorum. Bazılarını kendim için yazmıştım. Karen bu olaylardan habersiz, onu üzmek istemiyorum. Hapisten çıkmış olup da sizin hapse attığınız insanlardan birinin ismini bana söyler misiniz? Drury. Ben Drury'nin nedeniyle buraya geldim. Rourke'un fincanlarla, tabaklarla dolu bir tepsiyi taşımak için çabaladığını gördüm. Çok güzel görünüyor. Bir kurabiye aldı. Karen'ın vücudunu ve o çok büyük karnını nasıl hareket ettirdiğini görünce büyülenmişti. Bir kadın nasıl olur da onca yükü her yerde taşıyabilir diye merak etti. Eve'in gözlerinin nereye odaklandığını fark eden Karen gülümsedi ve karnını okşadı. Bugün doğuracağım. Eve kurabiye yerken neredeyse boğuluyordu. Karen, Eve'in bulunduğu tarafa bir lazer ışığı gönderseydi ve bu ışığı yolarken patlama yaratsaydı, Eve daha az panik olurdu. Bugün mü? Şimdi mi yani? Yani tam olarak bu dakika değil. Rourke Karen'ın çayını doldururken, Karen Rourke'a taparcasına ve gülerek baktı. Kurabiyelerle yavru kediler arasında bir bağ kurdukları çok açıktı. Ama daha uzun zaman bekleyeceğini zannetmiyorum. Artık doğuracağın için mutlusundur. Onunla tanışmak, onu kucaklamak için sabırsızlanıyorum. Ama hamile olmayı da seviyorum. Neden? Evin bu belirgin şaşkınlığına tekrar gülen Karen, kocasına baktı. Bir mucize yaratmak bu. Güzel. Bu söz, hamilelik muhabbetini bitirdiğinden Eve, Will'e döndü. Sizin zamanınızı daha fazla almak istemiyorum. Yardımınız için çok teşekkürler. Drury hakkında eski notlarınızı bana verirseniz size minnettar kalırım. Ben onları bulup çıkarırım. Ayağa kalktı. Tam Eve'in elini sıkmak üzereydi ki, karısı Eve'in ellerini bebeğin üzerine götürdü. Eve'in ricası üzerine Rourke rastgele sürmeye başladı arabayı. Eve de bu sırada ona Wilson McCree ile yaptığı konuşmayı anlatıyordu. Onu ayıplıyor musun? Kafasını salladı. Herkesin zayıf noktası vardır. Onlar da onunkini bulmuşlar ve ona baskı yapıyorlar. Adamın bir çocuğu var, bir diğeri de yolda. Küçük güzel bir evde küçük güzel bir kadın. Onu nerede sıkıştırmaları gerektiğini iyi biliyorlar. Kadın öğretmenmiş. Rourke güvenlik ışıklarının kapladığı çevre yolu boyunca sürmeye devam etti. Son 6 aydır televizyonda çalışıyormuş ve en azından önümüzdeki 1 veya 2 yıl boyunca bu işe devam etmeyi planlıyor. Ama öğrencileriyle kurduğu kişisel bağları özlüyormuş. Kocası hakkında endişelenen çok tatlı bir kadın. Ne kadarını biliyor? Hepsini değil ama bence kocasının sandığından daha fazlasını biliyor. Davayı sonlandırdığın zaman geri dönecek mi? Eve, Rourke'un sonlandırırsan değil de sonlandırdığın zaman dediğine dikkat etti. Ona bu kadar güvenen bir insanla birlikte olmak Eve'e çok büyük bir destek sağlıyordu. Şu an Eve'in kendisine inandığından daha çok inanıyordu Rourke ona. Hayır, hiçbir zaman geçmişe dönmeyecek. Onlar geçmişini ondan çaldı ve bazen her şeyi geri alamazsın. Bir anlığına gözlerini kapattı. Şehir merkezine gidecek miyiz? Görmem gerek. Hatırlayıp hatırlamayacağımı bilmem gerek. Şu anda başka şeylere girişmenin anlamı yok Eve. Bazen hiçbir şeyden vazgeçemezsin. Görmem gerek diyorum. Başka bir şehir diye düşündü Eve. Eski taşlarından ve tuğlalarından bazıları kötü de olsa korunmuş, çok büyük bir kısmı da boşlukları sağlam, çelik ve hızlı prefabriklerle doldurulmak için yıkılmış. Etrafta gücü ellerinde tutan grubun istekleri doğrultusunda turistlerin ve tatilcilerin paralarının toplanacağı lüks restoran ve kafeler, heybetli oteller ve ışıklı mağazalar olmalıydı. Ayrıca cahil kesimin ve fakirlerin toplandığı seks meyhaneleri, ucuz eğlence yerleri, köhne yerler ve pis ortamlar da vardı. Rourke, ışıkların sert renklerle ve daha acı zevklerle buluştuğu bu dar sokaklarda parlak gümüşü arabayı sürmeye devam ediyordu. Sokak lambaları titriyordu ve rüzgardan kurtulmayı umuyordu. Satıcılar etrafta dolaşıyor, indirimli fiyatlar üzerinden iş yapmaya hazır birilerini arıyorlardı. Çünkü soğuk hem onları hem de bağımlıları etkiliyordu. Kaldırım serserileri kulübelerine sığınmışlar, biralarını içmişler ve sabahı bekliyorlardı. Eve, oyulmuş tuğlalarla inşa edilen ve duvar yazılarıyla kaplı köşedeki binaya doğru baktı. "Dur burada," dedi. Alt kattaki pencereler parmaklıklarla çevrilmiş ve tahtalarla kapatılmıştı. İsmi ise buz mavisi rengindeki işaretlerle insanlara göz kırpan Hotel Southside'tı. Pencerelere bakarak dışarıya çıktı. Bazıları çatlamış olsa da hepsi ucuz paravanlarla kaplanmıştı. "Ne kadar çok değişmeyen şey var," dedi sessizce. "Bütün bu yerler o kadar aynı ki. Bilmiyorum. İçeri girmek istiyor musun?" "Bilmiyorum." Elini önce yüzü, sonra saçları üzerinde gezdirirken, buz mavisi gözleriyle sırık gibi bir adam gölgelerin arasından göründü. "Macera mı arıyorsunuz? Yardıma mı ihtiyacınız var? Para şıkırtıları duyuyorum sizden. Aradığınız şey bende. Prime, Zeus, Ekstaz, Zoner, karışık ya da eşli." "Defol pis herif. Yoksa gözlerini oyar ve sana zorla yediririm." "Hey, fahişe. Sen benim sorumluluğumdasın. Bu işin raconunu biliyor gibisin. Adam arabanın peşine takılmıştı bile. Sanki karşısındakiler zengin, aptal turistlermiş gibi davranıyordu. Birdenbire cebindeki çakısını çıkardı. Öldürme biçimi aklına geldikçe sırıtıyordu. Şimdi cüzdanları, mücevherleri, üzerinizde ne varsa dökün bakalım ortaya. Görüyorsunuz, tüm şartlar eşit. Eve bir an, bu adamın dişlerini mi söksem, yoksa polise şiddet uygulamaktan tutuklatsam mı acaba diye düşündü. Rourke'un tepki vermesi de sadece bir saniye sürmüştü. Eve, sıkı bir yumruğun gelişini takip ediyordu. Bu ani hareketle bıçak kaldırımdan kaya kaya adamın çok uzağında bir yere sürüklenmişti. Eve, daha bunun şaşkınlığını üzerinden atamamıştı ki, Rourke adamın boğazına yapıştı. ''Sanırım az önce karıma fahişe demiştin.'' Adamın verebildiği tek yanıt, boğazından çıkardığı hırıltılar oldu. Eve ise başını sallaya sallaya oradan oraya dolaşıyordu. Çakıyı gördüğü yerde durdu. Çakıyı eline aldı ve kılıfının içine soktu. ''Şimdi,'' diye Rourke devam etti, şaşırtıcı derecede yumuşak bir ses tonuyla. ''Ben senin gözlerini oyarsam onları yemek zorunda kalacağım. Ama şimdi senin kıçına tekmeyi vurduktan, diyelim ki 5 saniye sonra, seni buralarda görürsem, bu sefer karşında iştahı oldukça kabarmış bir adam göreceksin.'' Rourke imalı bir şekilde sırıtmaya başladı. Koltukları kabarmıştı. Pazarlamacı herif birden kaldırıma çarpınca kemikleri çatırdadı. Adam neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra da topallaya topallaya uzaklaştı. Şimdi, Rourke titiz bir tavırla ellerini silkeledi. ''Nerede kalmıştık?'' Adamın gözlerini çıkarıp yeme fikri hoşuma gitti. Bir dahaki sefere bu sözü ben de kullanmalıyım. Çakıyı cebine koydu. Eliyle çakıyı orada hissettikten sonra, ''Hadi, içeri girelim.'' dedi. Lobide bir tane sarı ışık yanıyordu. Lekelenmiş güvenlik camının arkasında duran iri yarı adamdan başka kimse yoktu etrafta. Adam onları sahte bir yüz ifadesiyle süzdü, başparmağıyla fiyat tablosuna işaret etti. Dakikası 1 dolara tek yataklı bir oda. Dakikası 2 dolara ise tuvaleti de olan bir oda. 3. kat, doğu tarafı dedi Eve kısa keserek. Ancak benim verdiğim odayı alabilirsiniz. 3. kat dedi Eve tekrar, doğu tarafı. Adamın bakışları Rourke'un tepsiye bıraktığı 100 papele takıldı. Başımı belaya sokmayın benim. Arkasını döndü, raftan anahtarları aldı. Parmaklarıyla paraya uzandı, anahtarları da önlerine fırlattı. 50 dakikanız var. Yukarı çıktığınız için fiyat tarifeniz 2 katına çıkıyor. Eve, 3C odasının anahtarını aldı. Elinin hala titrememesine sevindi. Merdivenlerden çıkmaya başladılar. Burası eski haline benzemiyordu. Ama hayır, tam olarak eski halini andırıyordu. Dar basamaklar, kirli duvarlar, hafif seks mırıltıları ve bu seslerin arasından sızan hüzün. Tuğla ve camların arasından sızan soğuk, insanların iliklerine kadar işliyor, kemiklerini donduruyordu. Eve, anahtarı deliğe sokana ve kapıyı açana kadar hiçbir şey söylemedi. İçerideki hava, ter ve seksin de karışmasıyla iyice keskinleşmiş ve bayatlamıştı. Köşeye yığılan yatak çarşafları, eskiden kalma kan izleriyle lekelenmiş ve pas tutmuştu. Boğazında düğümlenen nefesiyle içeri girdi. Rourke arkalarından kapıyı kapattı, beklemeye koyuldu. Odadaki tek cam çatırdadı ama neredeyse hepsi öyleydi. Eski döşemeler de yer yer kırılmış ve çatlamıştı. Ama Eve böyle yüzlerce yer görmüştü. Odayı boydan boya dolaşırken bacakları titriyordu. O pencerenin yanında durdu ve dışarıya baktı. Kim bilir kaç kez böyle pis küçük odalarda camın kenarında durup dışarıya bakmış ve yere atladığını hayal etmişti. Vücudunun yere özgürce çarptığını, sonra da paramparça olduğunu hissedecekti. Ona engel olan neydi, zaman geçtikçe ne olmuştu da yüzü bu kadar değişmişti? Kaç kez şu kapının açıldığını duymuş ve anlamakta zorlandığı bir tanrıya kendisine yardım etmesi için dua etmişti? Ona kıymaması için, onu kurtarması için. Odanın bu olduğundan emin değilim. Bir sürü oda vardı ama buna benziyordu. Dallas'taki o en son odadan pek de farklı değil. Onu öldürdüğüm yerden. Ama burada daha gençtim. Emin olduğum tek şey bu. O zamanlar neye benzediğimi belli belirsiz hatırlayabiliyorum ancak. Onu da. Elleri boğazıma yapışmış halde. Dalgın bir şekilde düşünmeye başladı. Anıların acılarını dindirmeye çalıştı. İçime girmesinin şoku içindeydim. İlk önce bunun ne anlama geldiğini bilemedim, acı haricinde. Daha sonra ne olduğunu anlıyorsun ve durduramayacağını fark ediyorsun. Ve seni dövdüğünde ne kadar acıtıyorsa bu da öyle acıtıyor. Kapının açıldığını duyunca her şeyin biteceğini düşünüp seviniyorsun. Bazen öyle olur çünkü. Şimdi gözlerini kapatmış, alnını çatlamış cama dayamıştı. Belki de geçmişten bir şeyler hatırlayabilirim diye düşündüm. Her şey başlamadan önce. Bir yerden çıkmış olmam gerek. Karen o lanet olası mucizeyi nasıl karnında taşıyorsa, kadının biri de beni o şekilde taşımış olmalı. Tanrı aşkına beni nasıl o adamla bırakıp gidebildi? Rourke ona döndü. Kollarını boynuna doladı. Onu kendisine doğru çekti. Başka bir şansı kalmamış olmalı. Eve hissettiği öfkeyi, kederi ve dilinin ucundaki soruları yuttu. Her zaman bir şansın vardır. Kollarını Rourke'un omzundan ayırmadan bir adım uzaklaştı. Şimdi bunları konuşmanın bir anlamı yok. Hadi evimize gidelim. 29. ayrımın sonu. Sayfa 319. Devamı 30. ayrımda.